14. ayrım. Lahey, Kasım sonu 1882 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Günlerden pazar gene. Bu sabah Rishvik yolunda yürüyüş yaptım. Çayırları yarı yarıya sel basmış. Öyle ki tonal yeşil ve gümüş rengi bir etki vardı. Ön planda yaşlı ağaçların rüzgardan birbirine geçmiş siyah, gri ve yeşil dalları, yaprakları, gövdeleri, arka planda küçük bir köyün silüeti. Yükselen sivri kilise kulesi, şurada burada bir bahçe kapısı, üstüne kargaların tünediği gübre yığınları. Görsen ne çok severdim bu manzarayı. İstesen, uğrasan ne güzel bir tablosunu yapardın. Bu sabah olağanüstü güzeldi. Uzun bir yürüyüş yapmak da çok iyi geldi bana. Desen yapmakta, litografya ile uğraşmakta bu hafta hemen hemen hiç dışarı çıkmamıştım. Litografya işine gelince yarın bir yaşlı adamın baskısını çıkaracağımı umuyorum. İyi bir şey çıkar inşallah. Özellikle bu iş için yapılmış bir tür tebeşir kullandım. Ama korkarım bildiğimiz olağan litografya kalemiyle çalışmak en iyi sonucu verecekti. Onu kullanmadığıma pişman olacağım galiba. Neyse, bekleyelim bakalım ne çıkacak. Yarın baskı yöntemleri üstüne bazı şeyler öğreneceğim bir baskı ustasından. Baskı zanaatının tüm inceliklerini öğrenebilmeyi isterdim. Bu yeni yöntemin litografya sanatına yeni bir canlılık getirmesi olasılığı kuvvetli bence. Yeni yöntemin üstünlükleri ile eski yöntemin kimi yanlarını bir arada kullanmanın bir yolu olabilir kanısındayım. Kesin bir şey söylenemez elbette. Belki de yeni dergilerin yayınlanabilmesine yol açar bu. Dün gece daha fazla yazamadan kesmek zorunda kaldım. Bu sabah yaşlı adamcağızımızla birlikte matbaaya gittim. Her şeyi gözümle gördüm. Taş üstünde yapılan aktarma, taşın hazırlanışı ve baskının çekilişi. Rötuşlarla ne gibi değişiklikler yapabileceğim konusunda da daha iyi bir fikrim var şimdi. Mektuba ekli olarak ilk baskıyı gönderiyorum. Bundan önce bozuk çıkan bir baskıyı saymazsak ilk. Zamanla daha iyilerini yapacağımı umuyorum. Bu seferkinden hiç memnun değilim. Neyse, ilerleme ancak çalışıp çabalamayla gerçekleşecek. Benim görüşüme göre, yapıtında bir düşünce iletmek bir ressamın görevidir. Bu baskıda anlatmak istediğim şey, ama iyi yapamadım ya da gerçekte olduğu kadar çarpıcı olmadı. Karanlık bir aynaya düşen belirsiz bir yansıma gibi oldu. Kelköşöz Lao'nun çevirenin notu, yukarıda bir şey. Varlığının en güçlü kanıtlarından biriydi. Milen'in de inandığı şey yani, Tanrı'nın ve sonsuz yaşamın varlığı. Bunu da ufak tefek yaşlı adamın yüzündeki son derece dokunaklı anlamda, ocağın yanındaki köşesinde otururken, kendi kendisinin bile belki farkında olmadığı o yüz ifadesinde göstermeye çalışmıştım. Aynı zamanda soylu bir şey, büyük bir şey var ki, sonunda solucanlar kemirsin diye verilmemiş insanoğluna. İsrail bunu öyle güzel resimlemiştir ki, Tom amcanın kulübesindeki en güzel bölüm. Zavallı kölenin ölmesi gerektiğini bile bile son kez karısıyla birlikte otururken şu sözleri anımsadığı bölümdür belki de. Dertler çılgın bir tufan gibi gelsin, bırak. Acıların fırtınaları düşsün üstümüze. Ben sağ salim varayım da yuvama, Tanrıma, cennetime, her şeyime. Bunun din bilimle falan ilgisi yok. Yalnızca en zavallı bir oduncunun, bir köylünün, bir maden işçisinin bile kimi duygu ve esin dolu anlar yaşadığını, kendisini sonsuzluğa dek barındıracak bir yuvaya yakın hissettiğini gösteriyor. Matbaadan dönüşte mektubunu buldum. Anlattığın Montmartre harika bence. Eminim yanında olsaydım duygularını paylaşırdım. Aslına bakarsan Jules Dupray ile Daubigny de yapıtlarında bu düşüncelere canlılık kazandırmaya çalışmışlardır. Bu gibi görünümlerde tanımlanması olanaksız bir şey var. Sanki tüm doğa konuşuyor gibi ve insan eve döndüğünde çok iyi bir kitabı, örneğin Victor Hugo'nun bir kitabını yeni bitirdiğinde duyumsadıklarını duyumsuyor aynı. Bana sorarsan bunu herkes nasıl görmüyor, nasıl duyumsamıyor anlayamıyorum. Tanrı ya da doğa, gözü, kulağı, yüreği olan herkes için yapmış bu dünyayı. Bir ressama mutlu olması bundandır kanımca. Çünkü görebildiklerinin birazını olsun anlatabildiğinde doğa ile uyum içinde oluyor. İşte harika bir şey bu. İnsan ne yapacağını biliyor, çevresindeki konu bol ve Carlyle'nin çok doğru söylediği gibi hayatta yapacağı işi bulmuş olan kişi Tanrı'nın inayetine kavuşmuştur. Ve yapılan iş Mile'nin, Dupre'nin, İsrail'in, benzerlerininki gibi huzur vermeye, sursum korda, ruhu cennete doğru yükseltmeye uğraşıyorsa o zaman bir kat daha coşkulandırıcı oluyor. İnsan o zaman daha da az yalnız sayılır çünkü düşünüyor. Burada tek başıma oturuyorum, doğru. Ama ben burada sessiz sedasız otururken yapıtım belki de dostuma bir şeyler söylüyordur. Ve yapıtımı gören hiç kimse benim kötü kalpli olduğumdan kuşkulanamaz. Öte yandan şurası da bir gerçek ki kötü iş çıkardığında duyduğum hoşnutsuzluk, bir şeyleri başaramamak, teknik zorluklar korkunç melankoliye kaptırabiliyor insanı. Kimi kez Mile'yi, İsrail'i, Breton'u, de Guru, daha birçoklarını, örneğin Herkomer'i düşündükçe cesaretim felaket kırılıyor. İnsan ancak kendisi çok çalıştı mı bu adamların ne büyük değerler olduklarını anlayabiliyor. Sonra bu umutsuzluğu, bu melankoliyi yutmak, kendi kendine olduğun gibi katlanmak, kenara çekilip vazgeçmek için değil, tüm eksikliklerine, kusurlarına ve bunların üstesinden gelebileceğinin şüpheli olmasına karşın çabalamaya devam etmek için. İşte bunlar da ressamların mutlu olmamalarının sebepleri. Kendi kendinle savaşmak, daha iyiye, daha güzele doğru gitmeye çabalamak, enerjini yenilemek. Bütün bunlar maddi sıkıntılar yüzünden daha da zorlaşıyor. Daumier'in yaptığı o resim çok güzel olmalı. O resim kadar açık seçik konuşan bir şeyin anlaşılmaması tam bir esrar bence. En azından düşük fiyatla bile bir alıcı bulamayacağını düşündüğüne göre çok şaşırtıcı. Pek çok ressam için dayanılmaz ya da neredeyse dayanılmaz bir şey bu. Dürüst adam olmak istiyor insan. Dürüstlüğü elden bırakmıyor. Köleler gibi çok çalışıyor. Gene de maddi açıdan iki ucu bir araya getiremiyor. Çalışmaktan vazgeçme zorunluluğuyla karşı karşıya bu kez. Aldığı karşılıktan çok daha fazlasını harcamadan işi sürdürme şansı yok çünkü. Suçluluk duygusuna kapılıyor. Kişisel eksiklik, verdiği sözü tutmamışlık üzüntüsünü yaşıyor. Böylece yaptıklarını uygun, akla yakın bir fiyatta satabilseydi, olacağından daha az dürüst oluyor. Yeni dostluklar kurmaktan korkuyor, yerinden kımıldamaktan korkuyor, eski zaman cüzzamlıları gibi insanlara uzaktan seslenmek istiyor. Bana çok yaklaşmayın, benimle kurulacak ilişki üzüntü ve kayıp getirir sizlere. Ve yüreğinde bu sıkıntılar, bu ağırlıkla gene de işe koyulması gerek. Gündelik, sakin bir yüzle, olağan yaşamını sürdürmesi, modellerle kirayı almaya gelen adamla, kısacası herkesle iyi geçinmesi gerek. Kafasını salim tutarak bir elini dümenden ayırmadan çalışmayı sürdürmesi, öteki eliyle de kimseye zarar vermemeye çabalaması gerek. Derken birden fırtınalar çıkıyor. Olacağını önceden tahmin etmediğin şeyler. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Her an bir kayaya çarpacağı duygusuyla yaşıyor. İyi bir ticari girişim önermeye gelen ya da büyük kazanç sağlayacak bir tasarı sunan biri gibi gösteremez ki kendini insan. Tam tersine. Olayın zararla sonuçlanacağı kesin. Gene de içinde bir gücün yükseldiğini duyumsuyor. Yapılacak bir iş var ve bu işin yapılması gerek. 93'ün kişileri gibi konuşmak istiyor insan. Şunun ve şunun yapılması zorunlu. Önce bunlar olacak, sonra bunlar, sonra ötekiler, sonuncular. Bir görev bu. Onun için tartışılmaz, söylenecek başka bir şey yok. Ama hep bir araya gelip yüksek sesle konuşmanın zamanı geldi mi? Yoksa çoğu kişi uykuya daldığına ve uyandırılmak istemediğine göre tek başına yapabileceğin, yalnızca senin sorumlusu olduğun, günahı da sevabı da kendine ait olan işlerden şaşmamak daha mı iyi? Uyuyanlar, uyumayı, dinlenmeyi sürdüre dursunlar bu arada. Görüyorsun ya, bu kez her zamankinden daha içten, daha mahrem düşüncelerimi açtım sana. Bunun sorumlusu sensin. Sen de aynı şeyi yaptın çünkü. Senin hakkında ne düşünüyorum biliyor musun? Uyuyanlardan değil, dört gözle bakanlardansın. Resim satıcılığı yaparak bakmayı bir yana bırakıp, resim yaparak bakmaya ne dersin, daha iyi olmaz mı? Bunu kesin bir soğukkanlılıkla, bana sorarsan daha iyi olacağını eklemeden, senin bu alandaki anlayışına güvenerek söylüyorum. İşin üstesinden gelememe olasılığı var, evet. Ressam kişi kaybolmuş nöbetçi gibi bir şeydir, doğru. Bunları ve bunlara benzer daha birçok şeyi söylemeye gerek yok. Çok çabuk korkuya kapıldığımı sanmayasın. Örnekse Borinaj'ın tablosunu yapmak öylesine zor, öylesine görece tehlikeli bir şey ki. O sırada insanda rahat, huzur, keyif, hiçbir şey kalmaz. Gene de elimden gelse girişirdim bu işe. Yani masrafların şu andaki parasal gücümü çok aşacağını kesinlikle bilmeseydim. Ama biliyorum. Böylesi bir girişimle ilgilenecek kişiler bulabilseydim, göze alırdım tabloyu yapmayı. Ancak şu sıralarda benim yaptığım herhangi bir şeyle ilgilenen tek kişi sen olduğundan, böylesi bir tasarının şimdilik rafa kalkması, belki de uzun süre orada kalması zorunlu. Bu arada yapacak başka işler bulurum kendime. Ancak kolaya kaçmak için ötekinden vazgeçtiğimi sanma. Parayı en geç bir aralığa dek gönderebilirsin umarım. İşte böyle oğlum. Mektubun için yürekten teşekkürler. Ellerini sıkarım. Bana inan. Senin, Vincent. Lahey, 8 Şubat 1883. Sevgili Theo, babamın doğum gününü yürekten kutlarım. Mektubun için de çok teşekkürler. Şu sırada elime geçmesinden dolayı çok sevinçliyim. Öncelikle ameliyat olayının iyi sonuçlanmasından ötürü kutlarım. Çevirenin notu. Theo, Paris'te yalnız ve hasta bir genç kadınla dost olmuştu. Vincent buna çok sevinmişti çünkü kendisinin Siena olan davranışına benziyordu kardeşinin yaptığı. Kadın ayağındaki bir ur yüzünden ameliyat olmak zorunda kalmıştı. O anlattığın şeyler insanın tüylerini ürpertiyor. Neyse, en kötü dönem geçmiştir umarım. Hiç değilse bunalım atlatılmış. Zavallı kadın. Kadınlar düşünce, alanında erkekler kadar enerji ve esneklik göstermiyorlarsa da, erkekler irdeleme, uslamlama gibi şeylere daha yatkınlar. Bundan dolayı onları suçlamamak gerek bana sorarsan. Çünkü güçlerinin çok büyük bir bölümünü, bizden çok daha fazlasını acı çekmeye harcıyorlar. Bizden daha çok acı çekiyorlar. Bizden daha duyarlılar. Aynı şekilde her zaman düşüncelerimizi anlayamıyorlarsa da onlara iyi davrandım mı, kimi kez gerçek bir anlama yeteneği çıkıyor ortaya. Her zaman değil elbette, gene de içlerinde bunu başarma hevesi var. Bir de garip bir iyi yüreklilik var kadınlarda bazen. Neyse, ameliyat işi bitti ya, için İyice rahatlamıştır. Yaşam ne gizemli bir şey. Aşk ise o esrarın içinde bir başka gizem. Bir anlamda hiçbir zaman aynı kalmıyor ama meydana gelen değişiklikler gelgit olayında suların alçalıp yükselmesi gibi, yani denizde gerçek bir değişiklik olmuyor. Sana son yazdığımdan bu yana gözlerimi biraz dinlendirdim. Oldukça iyi geldi bu. Gene de ara sıra sancı oluyor. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bir ressam ilk dönemlerinde bilincine varmadan yaşamı kendi kendisi için zorlaştırıyor. İşin ustası olmadığı duygusundan kaynaklanıyor bu. Günün birinde ustalaşıp ustalaşmayacağını kesin olarak bilmemesinden, ilerleme kaybetme hırsından, kendine güvenememesinden, karma karışık bir çalkantı, heyecan duygusundan kurtulamıyor ve aslında acele etmek istememesine karşın garip bir aceleye kaptırıyor kendini. Domier'den bir sayfa buldum. Ce qui ont vu un drame ve ce qui ont vu un vaudeville. Çevirenin notu. Bir dram seyretmiş olanlar ve bir vaudeville seyretmiş olanlar. Domier'in başka çalışmalarını görme özlemi gittikçe büyüyor içimde. Sağlam bir özlük, aklı başında bir derinlik var onda. Hem nükteli hem de duygusal bir tutkuyla dolu kimi yapıtlarında. Örneğin sarhoşlarda belki bilmediğim barikatta kızgın bir demirin ısısını anımsatan bir tutku görüyorum. Aynı şey Franz Hals'ın kimi portrelerinde de var. İlk bakışta öylesine aklı başındaki soğuk görünüyor. Ancak kısa bir süre baktıktan sonra şaşkınlığa uğruyorsun. Besbelli büyük bir duygusallıkla çalışan, doğaya böylesine tümüyle dalan bir kişinin nasıl olup da aynı anda hiç titremeyen bir elle her şeyi kağıda geçirebildiğini anlayamıyorsun. Aynı şeyi de Guru'nun etütlerinde, desenlerinde de gördüm. Belki Lermit'te demiri aklaştıran o ısı derecesinde çalışıyor. Menzel de öyle herhalde. Balzac ve Zola'daki kimi bölümler var ki, örneğin Pergorya'da sözcükler akdemir sıcaklığına varan bir tutku derecesine yükseliyor. Bazen bir deney yapayım diyorum kendi kendime, değişik bir biçimde çalışmaya uğraşayım yani. Daha çok şeyi göze alayım, rizikoya gireyim. Gene de şimdilik figürü doğrudan doğruya modelden incelemekle daha yararlı bir iş yapacağıma inanıyorum. Bu arada bir de stüdyodaki ışığı azaltmanın, daha doğrusu istediğim zaman istediğim kadarını içeri alabilmenin yollarını arıyorum. Gereğinden fazla ışık var gibime geliyor. Bir de tam yukarıdan düşmüyor yeterince. Şimdilik ara sıra kartonla kapatıyorum pencereleri ama ev sahibiyle görüşüp pancur taktırmaya çalışmam gerek. Kimi kez 30 yaşımda olduğuma inanamıyorum. Çok daha yaşlı hissediyorum kendimi. En çok ne zaman oluyor bu biliyor musun? Beni tanıyanların çoğunun bana rate gözüyle baktıklarını düşündüğümde ve bazı şeyler düzelmezse belki de haklı çıkacaklarına inandığımda. Dediklerinin doğru çıkabileceğini düşündüğümde öylesine güçlü bir duygu oluyor ki bu, içim kararıyor. Sanki şimdiden gerçekleşmişçesine bir umutsuzluğa kapılıyorum. Daha sakin, daha aklı başında bir havadaysam, 30 yılın geçtiğine, bu arada bana bir şeyler öğrettiğine seviniyor, daha 30 yılda yanacak, o kadar yaşarsam eğer elbette, gücü, enerjiyi buluyorum içimde. Çalışan bir adam için 30 yaş, yaşamında bir istikrar döneminin tam başladığı yaştır. İnsan kendini genç ve enerji dolu hisseder. Ama aynı zamanda yaşamın bir evresi de sona ermiştir. Bu, bazı şeylerin artık hiçbir zaman geri gelmeyeceğini düşündürdüğünden melankoliye sürüklüyor insanı. Belirli bir pişmanlık duymak da saçma bir duygusallık değil aslında. Evet, birçok şey gerçekten de 30 yaşında başlıyor. O yaşta her şeyin bitmiş olduğu da doğru değil. Ancak yaşamın veremeyeceğini anladığı bir takım şeyleri beklememeyi öğrenmiş oluyor kişi. Üstelik her geçen gün daha iyi kavruyor ki yaşam yalnızca bir ekme dönemidir. Hasat mevsimi yoktur burada. İnsanın kimi kez başkalarının kendisi hakkındaki fikirlerine kayıtsız kalması, çok büyük bir baskı yaratırsa bunları silkip atabileceğini düşünmesi bu yüzdendir belki de. Belki bu mektubu da yırtıp atsam iyi olacak. O kadının durumunun senin kafanı tümüyle işgal etmesini çok iyi anlıyorum. Zavallının kurtulması, iyileşmesi için gerekli olan koşullardan biri bu. Çünkü böyle bir şeye tüm gücüyle dalması gereken kişinin ve İngilizlerin şu deyişi çok doğru. Bir işin iyi yapılmasını istiyorsan kendin yapacaksın, başkasına bırakmayacaksın. Gerçekten bahar olan birkaç gün geçirdik. Örneğin geçen pazartesi öyleydi. İyice tadını çıkardım. Halktan kişiler mevsimlerin dönüşümünü çok derinden duyumsuyor. Örnekse Guest gibi bir mahallede yoksullar evlerinin avlularında ya da yardımseverler yuvalarında kış her zaman için güç, sıkıntılı, iç karartıcı bir dönem. İlkbahar ise bir çeşit kurtuluş. Dikkatli bakarsan görürsün. İlkbaharın ilk günü Tanrı'nın gönderdiği bir iyi haber sanki. Senin yanındaki hasta kadın da baharı sevinçle karşılayacak mutlaka. Umarım bir yararı dokunur ona. Geçirdiği ameliyat kim bilir ne korkunçtu. Bana anlattığın kadarıyla bile ödümü kopardığına göre. Rapport iyileşiyor. Beyin umması geçirdiğini yazmış mıydım sana? Yeniden işe başlamasına daha epey bir vakit var ama arada bir yürüyüş yapmaya başladı. Gözlerim düzelmezse senin verdiğin öğüdü tutup çay banyosuna başvuracağım. Neyse, eskiye oranla daha iyiler. Onun için şimdilik bir şey yapacak değilim. Eskiden gözlerim hiç sıkıntı vermezdi bana. Geçen kış bir kez dişim ağrıdığı zaman hariç. Dolayısıyla fazla çalışmanın sonucu bir yorgunluktan başka bir şey olmasa gerekir. Hatta tam tersine sürekli desen çizmenin yorgunluğunu eskisinden daha iyi kaldırıyor gözlerim. Mümkün olduğunca çabuk yaz bana, olur mu? Ve bana inan. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Bruversgracht'ta hastanenin karşısındaki yoksullar evini biliyor musun bilmiyorum. Havalar iyi giderse orada bir takım desenler çizmek istiyorum. Bu hafta birkaç eskiz yaptım zaten. Yardımseverler Derneği'ne bağlı bir dizi küçük, ufak bahçeli ev var orada.